Kitabın adı Büyülü Ölüm, yazarı Nora Roberts. 13. ayrım, 10. bölüm. Eve'in ilk görevi Lobar'ın yakınlarına haber vermekti. Bunu yaptıktan sonra Lobar'ın ailesini uzun bir süre zihninden atamadı. Hiç umursamamışlardı. Ekranda görülen kadının yüzü anlamsızdı. Sanki Eve onlara doğup büyüttükleri bir oğlun değil de tanımadıkları birinin ölümünü haber veriyordu. Kadın Eve nazikçe teşekkür etmiş, hiç soru sormamış ve otopsiden sonra Lobar'ın bedeninden geri kalanların eve gönderilmesini kabul etmişti. Ona iyi bir Hristiyan cenazesi yaparlar diye düşündü Eve. Ama ailenin evcil hayvanı da ölse aynı şeyi yaparlardı zaten. Duygularını bu kadar körelten ne acaba? Duygular söz konusuysa bir anneyi, Alice'in annesi gibi kedere boğarken bir diğerinin çocuğunun ölümünü tek damla gözyaşı dökmeden kabullenmesine yol açan ne? Annesi acaba Eve'in doğumunda ne hissetmişti? Mutlu mu olmuştu yoksa son 9 aydır vücudunda zorla barınan kişiden kurtulduğu için rahatlamış mıydı? Annesine dair hiçbir anısı yoktu. Gölgeli bir kadın silüeti bile yoktu hayatında. Sadece babası vardı. Onu bir yerden diğerine sürükleyen, odalarda kilitli tutan babası. Onun ırzına geçen babası. Ve bu anılar yıllarca reddettikten sonra çok daha açık seçikti artık. Belki bazı insanların kaderi hayatta ailesiz kalmak diye düşündü Eve ya da onlara rağmen hayatta kalmak. Zihnini karmakarışık eden duygularla Doktor Mira'nın ofisini aradı. Mira'nın asistanını kandırmayı başararak bir sonraki gün için kendini araya aldırdı. Çantasını kapıp Peabody'yi aradı ve dışarı çıktı. Araçlarını Selina'nın evinin önüne çektiklerinde Peabody'nin yüzündeki ihtiyatlı ifade Eve'in gözünden kaçmamıştı. Ama bunu önemsemedi. Gümüş rengine bürünmüş gökyüzünden birdenbire şaşırtacak kadar soğuk bir yağmur boşanmıştı. Derin bir vadiye benzeyen caddede rüzgar ıslık çalıyor ve dokunduğu yerleri adeta ısırıyordu. Karşı kaldırımda siyah bir şemsiyenin altına sığınmış olan bir adam hızlı adımlarla doğuya yöneldi. Kapısında gizli kelimesi ve sırıtan bir iskelet kafası olan bir dükkana girdi. Şeytanın baş hizmetçisini ziyaret etmek için harika bir gün. Peabody'nin yüzü sahte bir neşeyle gerildi, cebine tıktığı Aziz John köküne gizlice dokundu. Annesinin kara büyüye karşı önerdiği korumaydı bu ve Peabody cadılara inandığını keşfetmişti sonunda. Aynı rutin denetlemelere maruz kalarak güvenlikten geçtiler. Sadece sert yağmurun altında bekleyiş daha uzun ve rahatsız edici olmuştu. Çakan şimşeklerin gökyüzüne saplanan çatallarının ucu parlak kan kırmızısıydı. Eve önce yukarıya sonra yardımcısına baktı. Gülümsemesi sert ve soğuktu. Evet, harika. Lobiye, sonra asansöre ve Selina Cross'un dairesinin holüne kadar üzerlerinden sular sızarak yürüdüler. Onları Alban karşıladı. Teğmen Dallas, bir parmağında kalın gümüş bir yüzük olan heykel kadar güzel elini uzattı. Ben Alban, Selina'nın yoldaşı. Korkarım Selina şu anda meditasyon yapıyor. Onu rahatsız etme konusunda tereddütlüyüm. Bırak yapsın meditasyonunu. Sen şimdilik yeterli olursun. Tamam o zaman, içeri buyurun ve oturun lütfen. Nazik ve hafifçe resmi tavrı, göğsü açık siyah deri giysisiyle tezat teşkil ediyordu. Size bir şey ikram edebilir miyim? Biraz çay belki ısınmanızı sağlayabilir. Hava nasıl da ilginç bir biçimde değişti değil mi? Hiçbir şey almayalım. Eve, bu evde yapılmış herhangi bir şey içeceğine, kısa yoldan bir Zeus almayı tercih edeceğini düşündü. Kasvet buraya çok uyuyor diye düşündü Eve. Loş ışık, yağmur ve rüzgarın camlardaki kötücül fısıltıları. Ayrıca güzel şair suratı ve savaş tanrısı vücuduyla Alban da var. Tam bir düşmüş melek. Ben dün gece saat 3 ile 5 arasında nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. 3 ve 5 arası mı? Alban gözünü kırpıştırdı. Dün gece ya da bu sabah daha doğrusu. Niye sordunuz? Buradaydım. Sanırım biz kulüpten 2 olmadan biraz önce geldik. Bugün henüz dışarıya çıkma fırsatı bulamadık. Biz, Selina ve ben. Bizim grubumuzla toplantımız vardı. 3 civarında sona erecekti. Biz derken çıktık çünkü Selina kendini iyi hissetmiyordu. Normalde ayinin ardından eğleniriz ya da daha ufak özel ayinle devam ederiz. Fakat siz dün gece böyle yapmadınız. Hayır, söylediğim gibi Selina kendini iyi hissetmiyordu. Bu yüzden yatağa erken girdik. Bizim için erken diye gülümseyerek açıkladı. Biz gece insanlarıyız. Grup toplantınıza kimler katıldı? Alba'nın gülümsemesi ciddi ve dikkatli bir ifadeye dönüştü. Teğmen, din özel bir konudur. Günümüzde ve çağımızda hala bizimki gibi dinlere zulmedilmekte. Üyelerimiz gizli kalmayı tercih ediyorlar. Üyelerinizden biri dün gece düşüncesizce öldürüldü. Olamaz. Alban kalktı, yavaşça ve sendeliyormuş gibi sandalyesinin koluna tutundu. Korkunç bir şey olduğunu biliyordum. Selina çok rahatsızdı. Alban hem zihnini hem de vücudunu hazırlamak ister gibi derin bir nefes aldı. Kim? Lobar. Selina dar kemerli yoldan içeri girerken söylemişti bu ismi. Ölü gibi bembeyazdı. Kedi gözleri gölgeliydi. Açık bıraktığı saçları dolgun göğüsleri üzerine yayılmıştı. O Lobar'dı diye Selina tekrarladı. Onu şimdi gördüm. Dumanların içindeydi Alban. Selina bir elini başına bastırdı. Düşecek gibi sallandı. Alban, Selina'yı yakalamak üzere odanın diğer ucuna koşup kadını kendine yaslarken, Eve, sıkı bir şey oldu diye mırıldandı. Onu dumanın içinde gördün. Bu çok kullanışlı bir şey. Belki ben de bu dumana bir bakmalıyım, Lobar'ın boğazını kimin kestiğini görmek için. Kendi cahilliğinden başka görebileceğin bir şey yok. Selina Alban'a dayanarak yavaşça koltuğa doğru yürüdü. Sabahlığını hışırdatarak oturdu, elini Alban'a doğru kaldırdı. Ben iyiyim, dedi. Aşkım? Alban, Selina'nın elini dudaklarına götürdü. Sana bir sakinleştirici getireyim. Evet, evet, teşekkürler. Alban, sessizce dışarı çıkarken Selina başını öne eğdi. Yüzündeki kedi sırıtışını silmekte zorlanıyordu. Çünkü zihni meşguldü. Ayin, kurban, kan. Zihninden bir film şeridi gibi muhteşem görüntüler geçiyordu. Ve sadece kendisiyle Alban bu heyecanı, Lobar'ın efendiye sunuluş anının gücünü biliyordu. Sadece Selina kendi eliyle kurban vermenin büyük heyecanını tam olarak algılıyordu. Karanlık bir zevkle ürperdi. Lobar'ın gözlerinin kendisiyle kesiştiği anı hatırladı. Soğuk Atame'nin eline nasıl da uyduğunu, sonra onu kullandığında fıskiye gibi fışkıran kanı. Lobar'ı kendi sığınağının girişine özenle yerleştirilmiş olarak bulunca, Eve'in hissettiği şok ve öfkeyi hayal edince Selina neredeyse kıs kıs gülecekti. Bir süre parmaklarını dudaklarına bastırarak hıçkırığını tutarmış gibi yaptı. Alban bir dahi diye düşündü Selina, böylesine güzel bir ironiyi ancak gerçek bir dahi yaratabilirdi. Görüntüler bir kutsanma ya da lanet olabilir. Selina yorgun bir sesle devam etti. Ben bunların kutsanma olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Bana çok acı verseler bile. Lobar çok ağır bir kayıp. Abartıda sınır tanımıyorsun, değil mi? Selina bakışlarını Eve çevirdi. Gözleri kederden çok nefretle parlıyordu. Benim duygularımla dalga geçme Dallas. Benim gibi güçlere sahip olununca duygulardan arınıldığını mı düşünüyorsun? Ben hissediyorum, tecrübe ediyorum ve kanıyorum derken yıldırım gibi bir hareketle uzun, ölümcül tırnaklarından birini kendi avucuna saplayıverdi. Kopkoyu, kırmızı bir kan aktı. Gösteriye hiç gerek yoktu, dedi Eve rahatça. Kanının aktığını biliyorum. Lobar'ın kanı da akıyordu kesinlikle. Boğazı. Evet, duman içinde gördüğüm oydu. Elinde basık gümüş bir kapla içeri giren Alban'a doğru uzandı. Fakat orada daha fazlası da vardı. Başka şeylerdi. Selina kabı alıp dudaklarına götürdü. Vücudunu oymuşlar. Oh, bizden ne denli nefret ediyorlar? Onlar mı? Zayıf ve beyaz olanlar. Selina sabahlığının cebinden bir parça siyah kumaş çıkartıp Alban'a uzattı. Alban, Selina'nın kanayan elini kaldırdı, dudaklarına götürdü. Becerikli hareketlerle çabucak sardı. Selina bir an olsun bakışını ondan ayırmamıştı. Efendimize nefretle bakanlar, diye devam etti. ve aptalca büyüler yapanlar. Yani senin düşüncene göre bu dini bir cinayet. Tabii ki, hiç şüphem yok bundan. Selina sakinleştiriciyi bitirdi, kabı yana koydu. Sizin şüpheniz var mı? Bayağı bir şüphem var. Fakat yine de eski moda yollardan araştıracağım. Şeytanı çağırıp danışmanlık yapmasını isteyemem. Lobar dün buradaydı. Evet, yaklaşık saat 3'e kadar. Çok yakında işaret alabilirdi. Selina içini çekti. Kırmızı ojeli tırnaklarını durmadan Alba'nın kolunda yukarı aşağı sürtüyordu. Son yaptığı şeylerden biri benimle vücudunu bir yapmaktı. Onunla dün gece seks yaptınız. Evet, seks bizim ayinlerimizin önemli bir parçasıdır. Dün gece onu seçmiştim. Seçimi kendisi yaptığı için tekrar ürperdi ve eylemi. Bir şeyler bana bunu söylemiş olmalı. Bir kuştur belki de, büyük siyah bir kuş. Eve bir kaşını kaldırarak Alban'ı inceledi. Yani senin için eşini başka erkeklerle seks yaparken izlemenin bir sakıncası yok, öyle mi? Çoğu erkek biraz sahiplenir de, hatta bunun sonunda sağlıksız girişimlerde bulunurlar. Biz monogamiye inanmıyoruz. Biz bunu kısıtlayıcı ve aptalca buluyoruz. Seks bir zevktir ve zevklerimize kısıtlama koymayız. Özel bir evde ya da lisanslı bir kulüpte bu şekilde seks yapmaya sizin yasalarınız da karşı değil Teğmen. Alban gülümsedi. Eminim siz de bunu yapıyorsunuzdur. İzlemek ister misin Alban? Alban'ın kaşları kalktı. Bu bir davet mi? Selina'nın kıkırdaması üzerine ayağa kalktı ve Selina'nın elini tuttu. Kendini daha iyi hissettiğine memnun oldum. Keder geçiyor, değil mi Selina? Dedi Eve. Geçmeli diye onayladı Selina, Eve doğru başını sallayarak. Yaşam yaşanmalıdır. Bunu kimin yaptığını araştıracak ve belki de onları bulacaksın. Ancak Efendimizin cezası senin icat edebileceğinden çok daha büyük ve çok daha korkunç olacak. Efendin benim sorunum değil. Cinayet benim sorunum. Ölen kişiyle ilgilendiğine göre etrafa bir göz atmam için belki bana izin verirsin. Arama izni alıp gelirsen memnuniyetle. Sakinleştirici gözlerini buğulandırmıştı. Fakat sesi ayağa kalktığında yeterince güçlüydü. Bu işle bir alakam olduğunu düşünüyorsan benim düşündüğümden çok daha aptalmışsın. O bizden biriydi, sadıktı. Tarikatın sadık üyelerinden birine zarar vermek yasalara aykırıdır. Ve o benimle dün gece özel kulübede konuştu. Duman sana bana neler anlattığını da söyledi mi sana Selina? Selina'nın gözleri Eve doğruldu ve koyulaştı. Yem atacak başka sular bulmalısın Dallas. Ben yorgunum Alban. Onlara çıkışı göstersene. Selina kayar gibi uzaklaştı ve kemerden geçip kayboldu. Sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok Teğmen. Selina'nın dinlenmesi gerekiyor. Alban kemere doğru baktı. Gözlerinde endişe vardı. Onun bakımıyla uğraşmalıyım. Eve hafifçe küçük gören bir sesle ''Seni bunun için eğitti değil mi?'' derken doğruldu. ''Sen de bazı numaralar yapıyor musun?'' Alban kederle başını salladı. ''Benim Selina'ya sadakatim çok kişisel bir şey. Onun güçleri var ve güçlülerin ihtiyaçları vardır. Ben onları karşılıyorum, memnuniyetle.'' Hole doğru yürüdü, kapıyı açtı. ''Lobar'ın cesedini mümkünse biz almak istiyoruz. Kendi ölüm törenimiz var.'' Ailesi de öyle dedi ve onlar sizden önce davrandı. Dışarıya bardaktan boşanır gibi yağan yağmurun altına çıkar çıkmaz Eve, ''Bu Alban'la ilgili elimizde ne var?'' diye sordu Peabody'ye. ''Neredeyse hiçbir şey.'' Peabody arabaya daldığı anda biraz rahatladığını hissetti. O binanın içine bir daha asla girmeyeceğini ummak istiyor ama bunun aptalca olduğunu biliyordu. Yine de bunu kafasından atamıyordu. Hiç sabıka yok. Geçmişine dair hemen hiçbir şey yok. Eğer Alban'dan başka bir isimle doğmuşsa bile bu ortaya çıkmadı. Daha fazlası olmalı. Her zaman daha fazlası vardır. Bu kelimeler ağzından çıktıktan sonra Eve birden işte öyle değil diye düşündü parmaklarını direksiyon üzerinde tıklatarak. Bir zamanlar başka bir gizemli karakteri araştırmıştı ve yok denecek kadar az şey bulmuştu. Adamın tek adı Rourke'tu. "Tekrar bak," diye emretti ve aracını kaldırımın kenarından kaldırdı. Eve, "Komik değil mi?" diye devam etti. Peabody veri ünitesini takmaya çalışırken. "Bu blokta hemen hemen hiç trafik yok sayılır. Köşeyi dönünce ise..." Eve köşeyi döndüğü anda insanın içini rahatlatan berbat bir araç trafiğinin içine daldı. İnsanlar yağmurun altında kaldırımlarda telaşla koşturuyor, bir an önce kendilerini bir kapıdan içeri atmaya çalışıyorlardı. Karşılıklı iki köşede duran iki yiyecek arabası operatörü, tentelerin altında kamburlarını çıkarmış çatık kaşlarla birbirlerini süzüyorlardı. İnsanların farkında bile olmadıkları bazı içgüdüleri var. Hala tam olarak rahatlayamamış olan Peabody ardına baktı. İnsana benzemeyen bir şeyin arkalarına tırmanmasını bekler gibiydi. Bu binanın etrafında kötü bir duygu var. Tuğla ve camdan yapılmış. Tamam da mekanların içlerinde yaşayan insanların kişiliklerini üzerlerine alma eğilimi vardır. Önlerinden bir araba köşeyi döndü ve yeşil ışıkta akar gibi karşı kaldırıma geçmekte olan yaya denizine doğru korna bastı. Sözlü ve el kol işaretleriyle neşeli küfürler savruldu. Biri ise tükürdü. Yeraltı sisteminin mantilatörlerinden kirli bulutlar şeklinde buhar yükseliyordu. Bu duman, sıçan gibi kokan ve görüntüsüne bakıldığında açıkça yasalara uygun olmayan yiyecek arabasından gelen dumanla birleşiyordu. Nemli insan kalabalığı arasından kendine yol açıyordu. Bir seviye yukarıda en yakındaki gök kaldırımı titreyerek durdu ve tüm yolcuları isyan ettirerek küfür ve şikayete yöneltti. Daha yukarıda bir turist keşif balonuysa bir mucize kentte yaşamanın avantajlarını ve en şık yanlarını sunmaktaydı misafirlerine. Peabody arınmaya çalışırcasına bir nefes aldı. Tanıyıp anladığı kibirli ve kalabalık New York'un göbeğine geri dönmekten memnundu. "Rourke'un oturduğu yeri al örneğin," diye devam etti. "İnsanı yıldıran, şık, muazzam bir yer ama seksi ve gizemli aynı zamanda." Peabody bulmaca çözer gibi arabanın mekanizmasını çözmeye çalışırken Eve'in bakışlarından eğlendiğini fark edemedi. "Ailemin yeri mi?" "Çok davetkar, sıcak ve biraz karmaşık." "Peki senin evinin durumu ne Peabody? Orası nasıl?" "Geçici," dedi Peabody kesin bir tavırla. "Dallas, senin araç üniten bana hiç yardımcı olmuyor. Verileri aktarabilmem." Eve öne eğilip araba ekranının üzerindeki kontrol paneline bir yumruk indirince Peabody dona kaldı. Bir görüntü geldi ama sarhoşmuşçasına titriyordu. "Biraz daha iyice," dedi Peabody ve Alban'la ilgili bir araştırma talebinde bulundu. "Alban, başka ismi yok. Doğum tarihi 3-22-2020. Omaha, Nebraska." "Komik," diye lafa girdi Eve. "Hiç mısırla beslenmiş gibi görünmüyordu." "Kimlik numarası." Bilgisayar kesinlikle hıçkırarak devam etti. 3-1-666-LRT-99. Ailesi bilinmiyor. Evlilik durumu bekar. Bilinen hiçbir maddi desteği yok. Hakkında finansal veri mevcut değil. İlginç. Selina'yı sömürüyormuş gibi görünüyor. Adli sicili, tüm gözaltıları. Adli sicil kaydı yok. Eğitim? Bilinmiyor. "Bizim oğlan silinmiş ya da birine kayıtlarını sildirtmiş," dedi Eve Peabody'ye. "Kırklı yaşlarına gelene kadar bundan çok daha fazla veri yaratmış olmalıydı. Onun bazı bağlantıları olmalı." Eve öfkeyle Feeney'e ihtiyacı olduğunu düşündü. Feeney bilgisayarı gıdıklayıp ek bilgilere ulaşabilirdi. Oysa şimdi onun yerine Rourke'a gitmek zorunda kalıyordu ve kocasını bir başka şekilde yine olaya dahil etmiş olacaktı. Cehennemin dibi. Spirit Quest'in önüne aracı çekti, kapıdaki kapalı işaretini görünce kaşlarını çattı. "Camdan içeri bir göz at bakalım Peabody. Belki Isis içeridedir." "Bir şemsiye ya da yağmur koruyucun var mı?" Eve kaşını çattı. "Komik olmaya mı çalışıyorsun?" Peabody içini çekerek kendini arabadan dışarı attı. Yağmurda ayaklarını sürüyerek ve suları sıçratarak pencerelerden içeri doğru baktı. Biraz ürpererek arkasını döndü, ıslanmış başını salladı ve Eve'in baş parmağını dükkanın üstündeki daireye doğru kaldırdığını görünce homurdandı. Kaderine razı olmuşçasına yana doğru güçlükle yürüdü ve çürük görünüşlü metal merdivene tırmandı. Saniyeler sonra geri geldiğinde üzerinden sular akıyordu. "Yanıt yok," dedi Eve. "Asgari güvenlik var. Kapıda asılı bir demet Aziz John otunu saymazsak tabii." "Orada bir demet sülük mü var? Bu iğrenç ya." "Sülük değil." Islak üniformasına ve saçından damlayan sulara rağmen Peabody gülmeden edemedi. "Bu bir tür bitki. Aziz John otu." Yeterince eğlenmişti. Kendi cebindekini çıkartıp gösterdi. "Bunun gibi. Bu korunma içindir. Kötülüğe karşı korur." "Cebinde bitki mi taşıyorsun memur?" "Bu ara taşıyorum." Peabody otu cebine geri soktu. "Biraz ister misin?" "Hayır, teşekkürler. Kötülüğe karşı savunmak için silahıma güvenmeyi tercih ederim." "Ben bunu avucumda sıkacak bir şey olarak görüyorum." "Senin için nasıl uygunsa." Eve çevreyi taradı. "Şu yolun karşısındaki kafeye gidelim hadi. İş gününde sabahleyin ısisin neden kapalı olduğunu bilirler belki." "Belki güzel kahveleri de vardır," dedi Peabody ve iki kez üst üste hapşırdı. "Eğer soğuk alırsam kendimi öldürürüm. Bu adi şeyi üzerimden atmam haftalar alıyor sonra. Belki de bildik virüsleri uzak tutacak bir bitki taşıman gerekiyordur." Konuyu orada keserek Eve arabadan atlayıp çıktı. Kilitleri kodladı ve yolun karşısındaki Cafe Ole'ye doğru adımlarını hızlandırdı. Meksika tarzını denemek kötü olmamış diye karar verdi Eve. Parlak renkler, ağırlık turuncudaydı. Böyle iç karartıcı bir günde bile güneşli bir gün görüntüsü veriyordu. Rourke'un Meksika'nın batı sahilindeki güzeller güzeli villasının yanında sönük kalsa bile plastik çiçekleri ve kağıttan boğa figürleriyle oldukça etkileyiciydi. Hoparlörlerden neşeli bir mariachi müziği duyuluyordu. Yağmur ya da kafenin atmosferi yüzünden içerisi kalabalıktı. Ancak Eve etrafını gözleriyle taradığında masaların etrafına kümelenmiş insanların kurtlar gibi enchiladalara saldırmadıklarını gördü. Çoğunun elinde sadece uzaktan fazla pişmiş soya kahvesi kokusu yayan tek bir fincan vardı. "Beyzbol ligi sezonun sonuna yaklaşıyor değil mi Peabody?" Peabody tekrar hapşırdı. "Beyzbol mu? Sanırım benim oyunum arena bol." "Hı. Burada bahis gibi bir şey dönüyor gibime geldi. Bugün önemli bir maç var. Sanırım bayağı yüklü miktarda para el değiştirecek." Peabody'nin başı ağrımaya başlamıştı. Kötü bir işaretti bu. Fakat yine de zihni konuyu algılayacak kadar açıktı. "Sen buranın paravan ve aslında yasa dışı bir bahis mekanı olduğunu düşünüyorsun." "Sadece bir tahmin. Bunu kullanabiliriz belki." Kasanın yanına yaklaştı, tedirgin görünen adamı süzdü. Kısa boy, koyu ten, bezmiş gözler. "Burada mı yiyeceksiniz yoksa alıp gidecek misiniz?" "Hiçbiri," dedi Eve. Sonra Peabody'nin burnunu çektiğini duyunca yumuşadı. "Onun için bir kahve. Soracağım birkaç soruya da cevap istiyorum." "Kahven var." Adam arkasını dönüp bir yüksükten sadece biraz büyük bir fincana yoğun koyu renk karışımdan doldurdu. "Cevabım yok. Belki de soruyu dinlemelisin. Bayan, tıka basa dolu bir mekan işletiyorum. Ben kahve servisi yapıyorum. Muhabbet için zamanım yok." Fincanı tezgahın üzerine bıraktı. Geri çekiliyordu ki Eve adamı bileğinden yakaladı. "Bugün maç için işletme yüzde kaç bahse girdi?" Adam gözlerini sağa sola kaçırdı ama göz göze gelmekten kaçamadı. Ancak Peabody ve üniformasını fark etmişti. "Sizin neden bahsettiğinizi bilmiyorum." "Biliyorsun, eğer ben ve arkadaşım burada birkaç saat oturursak, bugün senin işin çöpe gider. Şahsen kahrolası işinle ilgilenmiyorum. Ne halt karıştırdığınla yani. Ama ilgilenebilirim." Adamın bileğini sıkıca tutmayı sürdürürken Eve başını arkaya çevirdi ve hemen yanlarında tezgaha yakın oturan iki adama sertçe baktı. Adamların kahvelerini başka yerde içmeye karar vermeleri için 10 saniye geçmesi yetti. "Bu mekanı boşaltmam sence ne kadar sürer?" "Ne istiyorsun? Ben katkımı ödüyorum. Ben korunuyorum." Eve ona baktı. Polis tarafından korunduğunu öğrenmek onu rahatsız etmişti. Sadece rahatsız etmişti ama şaşırtmamıştı. Beni delirtmediğin sürece işine karışmayacağım. Yolun karşısında bulunan Spirit Quest ile ilgili bildiklerini anlat bakalım bana. Adam homurdandı. Görünüşe göre rahatlamıştı. Eve onun peşinde değildi. İşbirliği yapmaya yatkın bir tavırla Peabody'nin fincanını tekrar doldurdu, sonra bir bez alıp tezgahını sildi. Temiz bir yer işletiyordu. Cadı mı? O buraya gelmez. Kahve içmez yani. Anladınız beni sanırım. Bugün kapatmış dükkanı. Öyle mi? Adam gözlerini kısıp camın ötesini görmek için yağmurun arasından baktı. Genelde böyle yapmaz. Onu en son ne zaman gördün? Lanet olsun. Adam ensesini kaşıdı. Düşünelim bir. Onu dün gördüm gibi. Kapanış saati miydi? Evet evet, 6 civarı kapatır o ve ben ön camları temizliyordum o sırada. Pencereleri temiz tutmalısınız şehirde. Hemen pisleniyorlar. Haklısın. 6 civarında kapadı. Sonra ne oldu? Birlikte yaşadığı adamla dışarı çıktı. Yürüyerek gittiler. Bir araca binmediler. Bugün onu hiç görmedin mi? Şimdi sen vurgulayınca görmedim sanırım. Üst katta yaşıyor biliyorsun. Ben şehrin öbür tarafındayım. İşimle özel hayatımı ayrı tutarım. Benim tarzım böyle. Onun çalışanlarından biri hiç geldi mi buraya? Yok, bazı müşterileri gelir tabii ve benim bazı müşterilerim de şans muskası almak için oraya giderler. Biz iyi geçiniriz. O kadın benim için hiç problem yaratmadı. Hatta karıma oradan bir doğum günü hediyesi aldım. Güzel, ufak bir bilezikti, renkli taşlı. Fiyatları biraz yüksekti ama kadınlar parlayan şeyleri severler işte. Adam bezi kenara itti ve tezgahın diğer ucundan gelen kahve isteklerini duymazdan geldi. Bakın, o kadının başı dertte mi? Benim kitabıma göre o düzgün biri. Belki kaçık olabilir ama onun içinde zarar verecek bir şey yok. Orada bir süre çalışmış olan kız hakkında ne biliyorsun? Genç bir kız, 18 yaşlarında, sarışın. Garip, ürkütücü görünen kız mı? Evet tabii, onun gelip gittiğini görürdüm. Hep arkasını kollayarak yürürdü, sanki her an biri çıkıp arkasından bö diyecekmişçesine. Biri dedi çoktan diye düşündü Eve. Teşekkürler, Isis'in bugün geri geldiğini görürsen bana bir alo de. Eve tezgahın üzerine kahvelerin parasıyla birlikte kartını koydu. Sorun değil. Onun başının derde girmesini istemem. Kafadan çatlak olabilir ama iyi biri. Hey! Eve çıkmak üzereyken adam bir parmağını kaldırdı. Çatlaklardan bahsediyorken ben birkaç gece evvel dükkanı kapatmadan önce böyle birini gördüm. Ne tür bir çatlak? Bir adam. Tabii bir kadın da olabilir, emin olamıyorum. Çünkü siyah kapüşonlu bir şeye sarınmıştı. Kaldırımın kenarında öylece durmuş, karşıdaki dükkana bakıyordu uzaktan. Sadece izliyordu. Beni çok huylandırdı, tüylerim ürperdi. Diğer yöne otobüs durağından iki misli uzağa yürüdüm. Ama hissettiğim şeyden hoşlanmamıştım. Ve biliyor musun, arkamı döndüm, baktığımda orada kimse yoktu. Sadece kahrolası bir kedi duruyordu. Çılgınca değil mi? Evet, diye Eve mırıldandı. Çılgınca. Arabaya doğru yürürken, ben de bir kedi görmüştüm dedi Peabody. Alice'in öldüğü gece, yolda. Şehirde bir sürü kedi var. Fakat Eve rampada gördüğü kediyi hatırladı. Parlak tüylü, siyah ve sert görünüşlü. Isis'i daha sonra takip ederiz. Basın açıklamasını yapmadan önce adli tıpla görüşmek istiyorum. Eve, arabanın kilit şifresini girerken Peabody tekrar tıksırdı. Belki orada senin bu soğuk algınlığı için bir şeyler buluruz. Peabody burnunun altını eliyle ovuşturdu. Ben sadece bir eczaneye uğramak istiyorum. Sorun değilse senin için. Kesinlikle gerekmedikçe doktor ölümün beni muayene etmesini istemiyorum. Eve ofisine geri döndükten ve Peabody kuru bir üniforma giyip kendini yığınla reçetesiz ilaçla besledikten sonra Eve, Lobar'ın otopsi raporunu inceledi. İlk incelemede tahmin ettiği ölüm zamanı ve sebebi doğru çıkmıştı. 1 kilometre genişliğinde bir boyun yarasını ve göğüste açılmış bir krateri görmemek bayağı zordu zaten diye düşündü. Kanında halüsinasyon gösteren bir madde, bir uyarıcı ve beyni dumanlı hale sokan başka bir maddenin, hepsi de yasa dışıydı, izlerinin belirlenmesine memnun oldu. Yani Lobar, cinsel olarak doyurulmuş ve kafayı bulmuşken ölmüştü. Bazıları bunun hiç de fena bir son olmadığını söyleyebilirlerdi. Ama onların boğazına hiç bıçak dayanmamıştı, büyük olasılıkla. Torbaya konmuş olan silahı kaldırıp inceledi. Parmak izi yoktu tabii ki, olması da beklenmiyordu. Kurban dışında başkasına ait kan izi de yoktu. Bıçağın oymalı, siyah kabzasına baktı. Kendisine hiçbir şey ifade etmeyen sembol ve harfleri inceledi. Eski ve nadir bulunur bir şey olduğu anlaşılıyordu. Ama bunu sahibini çivilemek için kullanabileceğinden şüpheliydi. Bıçak yasal limitin altındaydı. Bu yüzden kayıt altına alınması gerekmiyordu. Buna rağmen antikacıları, bıçak satıcılarını ve cadı dükkanlarını kontrol edecekti. Sadece bu bile haftalar sürerdi. Bıkkınlıkla büyük ihtimalle hiçbir sonuç da çıkmaz diye düşündü. Basınla yüz yüze gelmesine sadece 20 dakika kalmıştı. Makinesine döndü ve yazmaya başladı. Feeney odasına girip kapıyı kapattığında daha silahın tamamını girmeyi bile bitirmemişti. Bu sabah çok kaba bir şekilde uyandırıldığını duydum. Aynen öyle. Evin karnı kasıldı ama bu evine kadar ulaşan şeyi hatırlamasından değil, Feeney'e söyleyeceği her sözü sıkıca tartması gerektiğini bilmesindendi. Pek almayı istemediğim türde bir paketti. Bu konuda yardım lazım mı? Feeney'in yüzünde solgun bir gülümseme vardı. Yoğunlaşacağım bir iş arıyorum. Bunu şimdilik hallettim fakat gerekirse seni bilgilendiririm. Feeney geriye, Eve'in dar penceresine doğru ilerledi. Tükenmiş görünüyor diye düşündü Eve. Ne kadar yorgundu, ne kadar da üzgün. Hikaye nedir? Adamı tanıyor muydun? Pek tanımıyordum. Of, ne yapmalıydı şimdi? Takip ettiğim bir soruşturmayla ilintili olarak onunla bir kez konuşmuştum. Başarıya ulaşamadım. Bana anlattığından daha çok şey biliyor olabilirdi. Şimdi bunu söylemek daha da zor olacak. Eve derin bir nefes aldı. Kendisinden nefret ediyordu. Bana ya da Rourke'a haddimizi bildirmek isteyen biri olduğunu düşünüyorum. Birçok polis ev adreslerini gözlerden uzak tutabiliyor. Ben yapamıyorum. Eve omuz silkti. Tanınmış birine aşık olmanın bedeli. Mutlu musun? Dedi aniden Feeney ve yüzünü incelemek için Eve'e döndü. Tabii ki. Eve, suçluluğun bir neon işareti gibi yüzüne yapışmış olup olmadığını merak etti. Güzel, güzel. Feeney, her zaman cebinde taşıdığı ama artık yeme isteği duymadığı fındık poşetini şıngırdatarak bir ileri bir geri yürümeye devam ediyordu. Görev yaparken örnek bir kişisel yaşam sürmek zordur. Frank bunu yapabilen biriydi. Biliyorum. Alice'in cenaze töreni bu gece, gelecek misin? Bilmiyorum Feeney, deneyeceğim. İçimi parçalıyor Dallas. Gerçekten parçalıyor. Karım şimdi Brenda ile birlikte. O dağıldı. Sadece dağıldı. Bunu daha fazla kaldıramadım. O yüzden işe geldim. Fakat dikkatimi veremiyorum. Niye evine gitmiyorsun Feeney? Eve doğruldu, uzanıp Feeney'in koluna dokundu. Sadece evine git. Belki sen ve karın birkaç günlüğüne uzaklaşabilirsiniz. Zamana ihtiyacım var. Buradan uzaklaş. Belki. Bakışları kasvetliydi. Gözlerinin altında torbalar vardı. Fakat her zaman yanında olan bir şeyden kaçmak için nereye gidebilirsin ki? Dinle beni. Rourke'un Meksika'daki yeri var ya, harika orası. Eve adeta kekeliyordu ve bunun fazlasıyla farkındaydı. Ama Feeney için bir şeyler yapabilmek dürtüsüyle her şeyi göze almıştı. Çok müthiş bir manzarası var ve her şeyi hazır evin. Hazır olacak yani. Eve gülümsemeyi başardı. Ben Rourke'la konuşurum. Oraya gidebilirsin. Aileni de alıp git. Ailemi de. Feeney yavaşça bunu tekrarladı. Fikri sakinleştirici bulmuştu. Belki de böyle yapmalıyım. İnsan hiç ailesiyle birlikte vakit geçirmiyor. Ben bunu biraz düşüneyim diye karar verdi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Rourke'un yeri orada öyle duruyor. Kör gibi masasına döndü. Özür dilerim Feeney. Basın açıklaması için hazırlanmam lazım. Tamam. Feeney de Eve gülümsemeye çalıştı. Bunu yapmayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sana oraya gidip gitmeyeceğimi bildireceğim. Lütfen düşün bunu. Eve, Fini çıkana kadar gözlerini ekrandan ayırmadı. Emirleri uyguluyorsun diye hatırlattı kendine. Doğru olanı yapıyorsun. Peki öyleyse neden kendini hain gibi hissediyordu? 13. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 14. ayrımda.